Ayrım 13. Anadolu'nun kadın erenleri. Nezihe Araz. Sayfa 195. Üç kızlar. Onlar hala Konya'nın sevdalıları. Konya'nın Bizanslılara karşı savunması sırasında sevdikleri yiğitlerle birlikte canlarını vermişlerdi onlar. Hala aynı şehrin mezarlığında her gün üçü birden yüzlerce ziyaretçiyi selamlıyorlar. Konya ilinin Haçlı orduları tarafından kuşatıldığı çağlardayız. Yıl 1144. Bu tarihe kadar esaslı hiçbir direnişle karşılaşmamış olan Haçlı ordusu, hem güçlü hem de hiç yorulmamıştı. Konya kalesini çantada keklik gibi görüyordu. Haberlere göre kalenin en güçsüz giriş yeri de doğu kapısıydı. Şimdi Bizans askerlerinin büyük bir kısmı bu kapının önündeler. Ama kalenin içine çekilmiş olan bir avuç Selçuklu Türk'ü, üstüne gelen tehlikenin anlamını ve derecesini çok iyi biliyor. Bu nedenle küffara karşı akıl almaz bir inançla kenetlenmişler ve hazırlanmışlar. Kız, kızan, kadın, erkek, çoluk, çocuk. Herkes bir bilek, bir yürek. Haçlı ordusunu yedi veren güllerinin buram buram tüttüğü ülkesine sokmamak için ant içmişler ve uğraşıyorlar. Haçlı ordusu saldırıyor. Acımasız, donatımlı, ordusu atları, mızrakları, okları, kargılarıyla kale kapısına gelmişler. Nefes bile aldırmazken düşman, erkeğinin yanında savaşan Konyalı kızlar ve kadınlar, kaynamış zaç yağı kazanlarını burçlardan aşağı boşaltıyorlar. Aşağıdaki Bizans askerlerini kovalamak için. Hava sıcak. Ova otlarının nallarından kopan tozlar içinde güneş parlatılmış bir mızrak gibi değdiği yeri yakıyor. Gün akşama dönerken o çağların savaş töresine göre geçici bir silah bırakışması oluyor. İki tarafta yaralılarını saracak, şehitler gömülecek, yorgunlar dinlenecek. Gözü pek üç genç Türk askeri var özellikle Bizans'a karşı duran. Kalenin en güçsüz yeri bilinen doğu kapısında kıyafetlerinden, vuruşma hızlarından ve çevredeki heyecandan hemen anlaşılan üç önemli Selçuklu bunlar. Haçlıların gözü de onlarda. Bu üç genci ortadan kaldırabilseler, belki kalenin teslimi hemen gerçekleşecek sanıyorlar. Ama bir şey de yapamıyorlar. Onun için savaşa ara verilmiş olmasına rağmen Haçlı askerleri töreyi bozup bu üç Selçuklu yiğidinin bulunduğu doğu kapısına nefes almadan ok yağdırıyor. Bu üç yiğidin ardında da üç genç kız var. Üç nişanlı. Yiğitlerine ok veriyor, mızrak yağlıyor, su dağıtıyor. Ne var ki aman bilmeyen düşman okları kızların nişanları üstüne yağmur gibi inmektedir. Ve nasıl oluyorsa bir anda ortalık birbirine giriyor. Üç yiğit ard arda kale bedeninden aşağıya oklanıp düşüyor. Bir an neye uğradıklarını anlayamayan üç genç kız, Yağız nişanlarını kale önünde yerde görünce çılgına dönüyorlar. Ve bir rüzgar hızıyla onların yanına gitmek için iç merdivenleri inmeye başlıyorlar. Yiğitlerin ardından Selçuklu'nun savunma komutanı durduruyor bu üç çılgın fırtınayı. "Nereye gidiyorsunuz kızlar?" diye bağırıyor. Ama dur durak zamanı değil ki. Can pazarı bu. Yiğitler bir yudum su içmeden, bir tatlı söz duymadan canlarını Tanrı'ya teslim edecek ve şehit mertebesine erecek. Kızlar da içi buz gibi dolu, testilerini kaptıkları gibi düşmanın bilmediği bir küçük ve gizli gedikten dışarı fırlayıp kaçacaklar. Olur mu bu? Olabilir mi? Üç yiğit şehit olduğu yerde yatıyor. Üç kızlar da atlayıp geçtikleri yolda her yaralıya su vere vere sonunda nişanlarına ulaşıyorlar. Düşman askerleri de zaten bunu bekliyordu. Usta nişancılar yaylarını gerdi, oklarını çekti. Selçuklu erlerinin toprağa kapandığı yerde o üç genç kız da nazlı kavaklar misali yere devrildiler. nişanlılarının üstüne. Bu olay kaledeki Türkleri inanılmaz bir güçle etkiledi. Haçlı ordusu kale kapısında bir anda darma duman edildi. Geri kalan iki kral ile birkaç şövalye perişan bir halde Kudüs'e doğru yola çıktılar. Yaralılar kaldırıldı, yaralarına bakıldı. Şehitler toprağa verildi. Şehit kızlar ise ayrı bir özen gördü. Çünkü onların ölümü orduyu bir anda etkilemiş ve başarılması hemen de imkansız bir işin başarılmasını sağlamıştı. Her şehit düştüğü yere gömüldü. Kızları da öyle yapıldı. Üçü yan yana tek mezara kondu. Konya'da Mevlana Müzesi'nin arka bahçesinde dizi dizi mezar taşı vardır. Mevleviler bu mezarlığa Hamşan der, Susanlar Mezarlığı anlamına. Bu mezarlığın bahçe duvarının ardında ikinci bir mezarlık daha vardır. Bu mezarlığa da Konyalılar Üçler Mezarlığı der. Burada sanduka biçiminde yan yana dizili taştan üç mezar vardır. İşte bu mezarlar az önce hikayesini anlattığımız şehit kızlara aittir. Bu yüzden oraya üç kızlar şehitliği de denir. İstediğiniz yerine gelirmiş. Mevlana Müzesi'ne kim gitse bir Konyalı çıkar, yolunu bulup yabancıya sorar. Üç kızları da ziyaret ettiniz mi? Konya demek biraz da üç kızlar demektir. Onları atlayıp geçmek olmaz. Gelin gösterelim size. Özel bir dileğiniz varsa mezarların kenarından küçücük bir taş alır, bunu gizlice kızlara fısıldarsınız. Tez vakitte isteğiniz yerine gelir. Öyle diyorlar, evet. Böyle dediklerini ben de öğrendim. Onların mezarı üstünden küçücük bir taş alıyor gelenler. Ama o taş hakkında kendisine bir Konyalı bilgi veriyor. Bu küçük taşı atmayacaksınız ve dileğiniz olacak. Olunca üç kızlara ya siz geri getireceksiniz ya göndereceksiniz taşları. Ama neden diye sormayın bana. Meşhur meseldir bilirsiniz. Erenlerin sağa solu belli olmazmış. Siz denileni yapın. Ardını üç kızlara, üç şehitlere bırakın. Evet, bunlar anlatılıyor. Ve ben inanıyorum ki Konya'nın bu üç kızları bu şehrin en canlı, en çok aranan olaylarından biri. Hala da öyle. Konya'nın bu üç kadın ereni. Ümmühan Hatun. Tasvir gibi güzel eren. Ümmühan Hatun, Büyük Selçuklu hükümdarı Gıyasettin Keyhüsrev'in karısı ve Alaaddin Keykubat'ın annesi ve de Ahlut Meliki Balaban'ın dünyalar güzeli kızıydı. Selçuklu Sultanı, genç kızın yüzünden al duvağını kaldırdığı vakit, yeni gelin, o zamanki tarihçilerin deyimine göre, Bahtiyar Selçuk diyarına bir ayın doğuşu gibi doğmuş. Gıyasettin Keyhüsrev, karısını bir görüşte sevdi, ona aşık oldu. Ümmühan, Selçuk hanedanına üç yiğit şehzade hediye etti. İzzettin Keykavuz, Alaaddin Keykubat, Celaleddin Keyferidun. Şehzadeler, çocukken genç kadın için hayat ne kadar güzeldi. Onlar saray bahçelerinde oynar, anaları da bir ağaç altında gergef işlerken onları kollayıp gözlerdi. Büyük dertleri ve sorunları yoktu. Ama çocuklar büyüdükçe işler sarpa sardı. Şehzadeler arasında kıskançlık, rekabet, veraset kavgaları başladı. Selçuklu tahtına hepsi birden göz dikti. Ne var ki içlerinden ancak biri bu tahta oturabilecek. Öbür ikisine ya bütün arzularından ya da canından vazgeçmek düşecekti. Bu dünya çekişmeleri Ümmühan Hatun'u az zamanda hayatından bezdirdi, yordu, yıprattı. Gecelerden bir gece bir rüya gördü. Ertesi gün rüyasını yakınlarına anlatırken, eski günlerdeki gibi şevkli, heyecanlı, güleçti. Tasvir gibi güzel, Hamza gibi güçlü, Ali gibi heybetli bir yiğit, diyordu. Ümmühan'a dedi ki, ey hatun, ben ol Ali Resulüm ki diyarı Rum'u aldım. Kah karada, kah denizde yıllar yılı gazilik ettim. Sonunda Mesihiye Kalesi'nde şehit oldum. Gel beni ziyaret et. Hem bu dünya gamından kurtul, hem kaybolup gidecek olan adına yakışır bir türbe yaptır. Koyunların saygısı. Az sonra Ümmühan Hatun Mesihiye Kalesi'ne doğru yola çıktı. Bütün hazinesini, bütün servetini elden geçirmiş, en helal bildiği parçaları ayırıp yanına almıştı. Kervanı eski Mesihiye Kalesi önünde konakladı. Kalenin dibinde Emre Köyü. Emre Köyü'nde Kutluca Çoban adlı bir adam vardı. Sabah gün doğmadan köyün koyunlarını toplar, kale çevresinde otlatırdı. Ama bütün koyunlar hangi yoldan gelirlerse gelsinler, otlağın bir noktasına varınca başını kaldırır, bir tutam ot bile yemez ve ayaklarıyla toprağın o noktasını asla çiğnemezdi. Ümmühan Hatun önce Mesihiye Bey'iniz huzura aldı, konuşup görüştüler. Bey, kale yollarında bir ziyaretgah, bir yatır olup olmadığını bilmiyordu. Ama dedi, sultan izin verirse bir de Kutluca Çoban'a soralım. Bu yerleri adım adım o bilir. Evet, Kutluca Çoban koyunlarının basıp geçmediği o yerden şüpheliydi. Bunda bir iş var diyordu. Ümmühan Hatun hemen atlandı, çobanı yanına, adamlarını ardına aldı. Otlağın işaretli yerine geldiler. Belki başkaları görmüyordu ama rüyası işte ona ayağan oluyordu. Eski tarihlerin diliyle tasvir gibi güzel, Hamza gibi güçlü, Ali gibi heybetli adam. Kılıç belinde, imame başında, nikap yüzünde. Sultan Hatun'un karşısında duruyordu. Sonra nikabını açtı. Ben Seyit Battal Gazi'yim dedi. Burada şehit oldum. Namıma bir mescit, bir zaviye, bir türbe, bünyat eyle. Beni unutulmaktan kurtar. Ümmühan Hatun çadırında hazine sandıklarını açtı, aradı ve değer biçilemez bir çift küpe buldu. Bu onun en helal, en halis mücevheriydi. Ana yadigarıydı. Gelin olup yeni sarayına giderken babası kulağına takmış ve "Baba evinden diri çıkıyorsun, koca evinden ölü çıkacaksın." diye tembih etmişti. Küpelerin yalnız bir teki ile bir ülke satın alınabilirdi. Ümmühan hemen emir verdi. Selçuklu Sarayı'nın mimarları, kalfaları, nakkaşları, çinicileri, camcıları Mesihiye'ye geldiler. Görünmemiş güzellikte bir anıt yüceliyordu. Türbe, mescit, zaviye, aşhaneler, misafirhaneler, fırınlar, imaretler. Küpenin teki satılmış, teki temelin bir köşesine, hani günün birinde lazım olursa diye bir gümüş kutu ile gömülmüştü. Ümmühan Hatun yapının başında duruyor, işçilere uzun günde çok yevmiye verdiriyor, kısa günü ona göre hesaplatıyor, kazanlarla et pişirtiyor, süt kaynatıyor, kimsenin hakkı geçmesin diye bir terazi duyarlılığı ile çabalıyordu. Diyebilirim ki Selçuklu zevki ve sanatı bu Battal Gazi anıtında gelişti, dalgalandı, dile geldi. Ve yapının o kocaman, o ulu kapısında sadece "Burada Seyyid Battal Gazi yatar, Hak rahmet eyleye" yazıldı. Selçuklu Sarayı ve sarayın etrafındaki çetin çalkantı hala devam ediyordu. Sultan Alaaddin, kardeşleri İzzettin'le Celaleddin'i alt edip babasının tahtına çıkmıştı. Ama kader Ümmühan Hatun'un bu en sevdiği oğluna da tarifsiz çileler hazırlıyordu. Gel gelelim, Ümmühan bütün bunlardan uzak ve habersiz gibiydi. Mesihiye Kalesi'nde halkla, sanatkarlarla, güzellikle öylesine haşır neşir, öylesine hemhal olmuştu ki bir melik kızı, bir hükümdar karısı ve bir imparator annesi olduğunu çoktan unutmuştu. Ne var ki insanlar onu unutmadılar. Adını erenler defterine geçiren erdemlerini hep andılar. Bakın, bugün de işte bu yapılıyor. Ona inananlar başı sıkışınca ondan medet umarak yüreğini ferahlatıyor, derdini hafifletiyor, acısını unutuyor. Yedi Kızlar. Niobe'nin gözyaşları. Yedi Kızlar, Manisa kadın erenlerinin sevimli örneklerinden biridir. Manisa bir efsaneler şehridir, bilirsiniz. Kayalar, sular, dağlar bu efsanelerin şekillenip somutlaştığı birer varlıktır Manisa'da. Manisa'dan geçtinizse söz gelimi ağlayan kadın kayasını bilirsiniz elbette. Niobe, rivayetin rivayetine göre 7 kız ve 7 oğlan anasıydı. Kral Tantanus'un kızıydı. Öyle güzel, öyle tatlı çocuklar doğurmuştu ki, ilahlar onu kıskandılar ve çocuklarını onun gözleri önünde öldürdüler. Niobe bu acıya dayanamadı. Gidip Jüpiter'e kendisini bu dertten kurtarması için yalvardı. Jüpiter de onu işte o ağlayan kayada gördüğümüz gibi taş etti. Taş etti ama ana değil mi? Taş bile olsa yüzyıllardır ve yüzyıllardır ağlıyor. Bu eski Yunan efsanesine bakarsanız, dertli ana Niobe'nin gözyaşları boşuna gitmemişti. Hani gözyaşı ırmak oldu der ya şairler, Niobe'nin gözyaşlarında da ırmaklar olmuş. Manisa ovasını sulamış ve ünlü Manisa üzümleri işte bu gözyaşlarıyla sulana sulana böyle güzel, böyle leziz bir hal almış. Söz Manisa'nın üzümünden açılmışken bir rivayet daha var bu konuda. Mehmet Önder'in bir kitabında okumuştum. Sabah melikesi Belkıs, bereketli Manisa ovasından geçerken bir de bakmış ki boynundaki kehribar gerdanlık yok. Kopmuş ve taneleri yerlere dökülmüş. Belkıs da bu gerdanlığı her mücevherinden çok seviyor. Üzülmüş ve öfkelenmiş birden. Yeşil ovaya bakmış, bakmış da verin gerdanlığımı, yoksa bu engin yeşilliği bir anda kurutur, ovayı çöle çeviririm diye bağırmış. Tek tek o minik kehribar tanelerini bir anda bulup çıkarmak mümkün mü? Ova can telaşıyla silkinmiş ve bütün üzüm bağları bir anda kehribar gibi üzümler dökmüş. İşte Manisa üzümlerinin hikayesi bu. Manisa'nın Dere Mahallesi diye bir mahallesi var. Yedi kızlar orada yatıyor. Hani İstanbul'un telli babası gibi. Seven, sevdiği adamla evlenmek isteyen genç kızlar İstanbul'da telli babaya koşuyor. Tel alınıp sandıklarının üstüne konuyor. Adaklar, dualar. Sonra muradına erip de gelin elbisesini giyip telini, duvağını takınan kız, sevdiğini yanına aldığı gibi doğru onun türbesine teşekküre. Yedi kızlar güzelmiş, iyiymiş, hamar atmış, akıllıymış ama gel gelelim kısmetleri kapalıymış. Yedi kardeş sabah olup uyandılar mı, hoş beş on beş, yıkanıp yunup hemen gergeflerinin başına oturur, bu yorgan örtüsü, bu yastık örtüsü, dünyanın en güzel çeyiz eşyasını işlerlermiş. Ama gelen giden, kızları soran, arayan olmamış. Ve kim bilir ne hikmetle hiçbir er, ben de seninle evlenmek istiyorum diye kızların kapısını çalmamış. Ümit dünyası derler ya, kızlar yıllar boyu gergef başından kalkmamışlar. Ve ilk günkü gibi güle oynaya masallar, türküler söyleye söyleye çeyiz işlemeye devam etmişler. Günün birinde bir de bakmışlar ki, yedi genç kız murad alıp murad veremeyen yedi yaşlı kadındır. Her birinin ardında dağlar gibi yığılı işleme, örtü, örgü. Ayakları suya ermiş gariplerin. İçlerinden en ferasetlisi, aman kızlar bizi çeyiz bastı, kısmetlerimizi bağladı. Gelin bu ağırlıktan kurtulmak için bugüne kadar işlediklerimizi muhtaç gelin kızlara dağıtalım diye öneride bulunmuş. Bu da yedi kardeşin pek hoşuna gitmiş. O günden sonra Manisa şehri içinde kim evleniyorsa yedi kızlar onun çeyiz sandığına paha biçilmez armağanlarda bulunmuş. Ta ki işleyip topladıkları çeyizler tükeninceye kadar. Bir gün Dere Mahallesi'nde oturanlar ortalıkta bir tuhaflık, acayip bir sessizlik hissetmişler. Etrafa kulak verip iyice dinlemişler ki yedi kızların evinde ses seda yok. Ne gülüşme, ne söyleşme, ne şarkı, ne türkü. Koşup baksınlar da ne görsünler. Yedi garip, gergeflerinin başında o güzel, o nurlu yüzlerini, canlarını Tanrı'ya teslim etmişler. Mahalleli el birliği edip o evi türbe haline getirmiş. Yedi kızı tıpkı hayatlarında olduğu gibi sarıp sarmalayıp yedi sandukaya yan yana yerleştirmişler. Ve üstüne işlemeli örtüler, çeyiz telleri koymuşlar. Bu yüzyıllar öncesi hikaye. Şimdi bu yedi kızlar henüz evlenmemiş Manisalı kızların adak yeri. Ben bilmem dediklerine göre onlara gidip de hal böyle böyle diyenlerden eli boş dönen kimse yokmuş. Gönlü sevdalı, yüreği yanık, erine erişememiş kızlar var da acaba ne etsem neylesem diye derdine çare arıyorsa bir kere de onların yolundan geçsin. Demedi demesinler diye ben bu haberi veriyorum. Bilesiniz. Kitabın sonu. 6 Kasım 2012. Sayfa 210.